Ayrım 18, Hırsızlar Cumhuriyeti, Scott Lynch, sayfa 159. Dördüncü kısım. Loki acıya yabancı değildi. Fakat iki bağlı büyücü onu masaya bastırır ve efsunları arasında sıkıştırırken olanları anlatmak için acı çok yetersiz bir ifadeydi. Etrafındaki oda karmakarışık bir hal aldı. Göz kamaştırıcı ışıklar, dalgalanan hava, gözleri öyle bir yaşardı ki sabır ile buzu dikin çehreleri bile sıcak bal mumu misali eridi. Bir şey parçalandı ve Loki'nin hem kafa derisine hem de alnına sıcak iğneler battı. Sarı buharların oluşturduğu garip bir anafor gördü. Ardından göğsündeki gümüş iğneler ansızın iyice ısınarak çevresine yönelik tüm endişelerini silerken bir nida atıp inledi. Sanki tenindeki gözeneklerden içeri akkor halindeki binlerce kül zerresi sokuluyordu. ''Bıçaklandım'' diye düşündü. Dişlerini sıkıp çığlığını bastırarak. ''Bu ne ki? Daha önce bıçaklandığım oldu. Omzumdan, bileğimden, kolumdan. Kesildim, ezildim, yumruk ve tekme yedim. Boğuldum. Neredeyse boğuldum. Zehirlendim.'' Hafızasındaki upuzun yaralanma kataloğunu gözden geçirirken, şu anda çektiği acıyı unutmak için zihninin derinliklerinde yer alan ve şuurunu biraz da olsa koruyan bir bölümüyle daha önce çektiği acıları hatırlamanın hem aptalca hem de çok komik bir şey olduğunu fark etti. ''Pek çok kez zehirlendiğim oldu.'' dedi kendi kendine. Kahkaha atmak ile sıcak iğnelerin acısına katlanmak arasındaki mücadeleden doğan bir feveranla ürpererek. Bunu gürültüler takip etti. Bağlı büyücülerin ve Jean'ın konuşmaları, gıcırtılar, iniltiler, patırtılar ve gümlemeler. Kontrolünü kaybetmemek için mücadele ederken her şey bir süreliğine puslandı. Derken tahmin edilemez bir aranın ardından ızdırabı bir insan sesiyle bölündü. Aslında duyduğu şey bir sesten fazlasıydı. Bilincinin merkezine dalıp çıkan sözcük şekilleri arasında artık dokunuşunu içgüdüsel olarak tanıdığı sabır tarafından biçimlendirilen bir düşünceydi. ''Sen hem olsun hem de o değilsin.'' Düş çelik iğnelerinin yaban arılarını andıran batışları altında Loki'nin içinde bir yerlerde bir kıpırdanma, karnında bir basınç yaşandı. Işığın kalitesi ve etrafındaki hava değişti. Mumların beyaz parıltısı kapkara kesildi. Genç adamın içindeki kuvvet bir yılan gibi kıvrılarak yukarıya kaydı. Kaburgalarının altından geçti, ciğerlerinin arkasına girdi ve çarpan kalbine dayandı. Siktir demeye çalıştı Loki. Fakat o kadar korkmuştu ki dudaklarından tek kelime çıkmadı. Sonra içindeki şey ileri atıldı, köpürdü, yedi, birdenbire kaynama noktasına ulaşmış, katran gibi burnuyla kasıklarının arasındaki her organın yüzeyini ve her kovuğu yakıp geçti. Bedeninin daha önce aklının ucundan bile geçirmediği her gediği ansızın zihninde canlandı ve aynı hızla katıksız bir volkanik acıyla dağlandı. ''Dur, ah lütfen, ah lütfen dur, dinsin şu acı!'' diye düşünürken öyle bir kendinden geçmişti ki, önceki az bir düpedüz hayvansı bir yakarışın altında unutulup gitti. ''Acıyı dindir, acıyı dindir!'' ''Sen hem osun hem de o değilsin.'' Düşünce ses giderek artan içsel yangının üzerinde zayıf bir yankıdan ibaretti. Konuşan kişi buzilik miydi yoksa sabır mı? Bilmiyordu. Uyuşan kolları ve bacakları, ızdırabının akkor halindeki merkezinin ötesinde yer alan anlamsız bir duyusal sise karıştı. Bağlı büyücüler ve onların ötesindeki her şey puslanarak kayboldu. Altındaki masa sanki düşüp gitti, yaklaşan uykuyu andıran bir karanlık çöktü üzerine. Göz kapakları kırpışarak kapandı ve o mukaddes uyuşukluk nihayet karnına, göğsüne ve kollarına yayılarak oralarda patlak veren cehennemi boğdu. ''Artık bitsin, ölmek istemiyorum ama tanrılar aşkına, lütfen bu acı artık bitsin.'' Dışarıdaki dünya sessizliğe bürünmüştü. Fakat karanlıkta hala bazı sesler vardı, kendi çıkardığı sesler. Bir kalp atışının hafif zonklaması, bir nefesin kuru hırıltısı. Eğer ölmüş olsaydı tüm bunlar mutlaka sona ererdi. Göğsünde bir basınç, bir ağırlık hissi mevcuttu. Biri göğsüne bastırıyor, dokunuşu soğuk geliyordu. Locke bunun için harcaması gereken irade miktarına şaşırarak gözlerini kısmen araladı. Yüreğinin üstündeki el böceğe aitti ve ölü oğlan kapkara gözlerle ona bakmaktaydı. ''Acının bitmesi diye bir şey yok.'' dedi böcek. ''Acı daima olacak, daima.'' Locke çığlık atmak için ağzını açtıysa da dudaklarından hiç ses çıkmadı. Sadece belli belirsiz, algılanabilen kuru bir tıslama. Kıpırdamaya çalıştı ama uzuvları kurşun gibiydi. Boynu bile emirlerine itaat etmeye yanaşmıyordu. ''Bu gerçek olamaz.'' demeye çalıştı ve dile getirilemeyen sözcükler kafasında yankılandı. ''Gerçek dediğin nedir ki?'' Böceğin teni solgun ve tuhaf bir şekilde gevşekti. Sanki altındaki et kendi içine çökmüştü. Saçları bukle bukle olmuştu ve siyah renkli ölü gözlerinin üstünde gevşekçe, cansızca sarkıyorlardı. Boğazına hala pıhtılaşmış kanla kaplı bir arbalet oku saplıydı. Kamara karanlık ve boştu. Böcek sanki tepesinde çömeliyordu ama Luke'nin hissedebildiği tek ağırlık kalbinin üstündeki elin soğuk baskısıydı. ''Gerçekten burada değilsin.''
''İkimiz de buradayız.''
Böcek arbalet okunu altı üstü bunaltıcı bir fularmışçasına çekiştirdi. ''Neden hala buralardayım biliyor musun?'' ''Öldüğün zaman günahların gözlerine kazınıyor, yakından bak.'' Kendine hakim olamayan Locke o korkunç kara kürelere baktı ve siyahlıklarının tamamen yekpare olmadığını gördü. Sayısız cümlenin siyah satırları birleşerek tek bir kütle halini almışçasına pütürlü ve katmanlı bir niteliği vardı böceğin gözlerinin. ''Buradan çıkış yolunu göremiyorum.'' dedi böcek usulca. ''Bundan sonrakine çıkan yolu bulamıyorum.''
''Sen sadece 12 yaşındaydın. Kaç tane günahın?''
''İhmalkarlığın günahları, öğretmenlerimin ve dostlarımın günahları.'' Locke'nin kalbinin üstündeki buz gibi ağırlık daha da sert baskı yapar oldu. ''Saçmalık, beni kandıramazsın. Ben madrabaz bekçinin bir rahibiyim.''
''Peki bu ne işe yarıyor?''
Böcek boynundan aşağı akan kanları sildi. Solgun parmak uçlarına bulaşan kanlar kahverengi bir tozdan fazlası değildi.
''Öyle olmanın ikimize de pek bir faydası dokunmuş gibi gözükmüyor.''
''Ben bir rahibim. Bu işler nasıl yürür bilirim. Böyle olmaması gerekirdi. Ben isimsiz 13.'nün bir rahibiyim.'' ''Eh, gerçek adlarını bile bilmediğin kişilere güvenmeni seni ne hallere düşüreceğini çok iyi bilirim.'' Locke'nin göğsündeki baskı biraz daha arttı. ''Rüya görüyorum, rüya görüyorum. Bu sadece bir rüya.''
''Rüya görüyorsun, ölüyorsun. Belki ikisi de aynı şeydir.''
Böceğin dudaklarının köşeleri zayıf bir tebessüm girişimiyle bir an için yukarıya doğru seyirdi. Locke bunun başı büyük belada olan birine edilen türden bir tebessüm olduğunu düşündü. ''Kararlarını çoktan vermişsin. Artık bekleyip hangimizin haklı olduğunu görmekten başka yapacak bir şeyin yok.''
''Dur, bekle, sakın.''
Locke'nin göğsünde acı tekrar alevlenerek kalbinden dışarıya doğru hızla yayıldı. Bu sefer soğuk hem de ölümcül denecek kadar soğuktu. Katlanılması imkansız, buz gibi bir basınç onu bir cendere gibi sıktı. Acıyı karanlık takip etti ve Locke'nin bilinci kayalara çakılan bir gemi misali ona çarpıp parçalandı. Ara, Yetim Ayı. Birinci kısım. Sonunda onu karanlıktan çıkardılar ve bir saatlik boğucu çaresizliğin ardından tenine serin hava değdi. Ayinin düzenlendiği yer her neresiyse oraya kadarki yolculuk zor olmuştu. Onu taşıyan adamlar hafif denebilecek ağırlığı karşısında çok fazla zorlanmamışlarsa bile pek çok basamaktan inmiş, dar ve kıvrımlı tünellerden geçmişlerdi sanki. karanlıkta döne dolaşa götürülürken hem yetişkinlerin omurtularını ve fısıltılarını hem de başını kaplayan kaşındırıcı yün çuvalın içindeki kendi soluklarını bol bol dinleyecek zaman bulmuştu. Kafasındaki başlığı nihayet çıkarmışlardı. Gözlerini kırpıştıran Loke kendine apliklere yerleştirilmiş, soluk kürelerin loş ışığıyla aydınlatılan yüksek kemerli tavana sahip bir odada buldu. Duvarlar ve sütunlar taştandı ve orada burada yılların etkisiyle pul pul dökülen dekoratif tablolar görülebiliyordu. Yakınlardan bir yerden su damlasa da bu durum aşağı kamordaki bir yapı için hiç de sıra dışı sayılmazdı. Dikkat çekici olan asıl şey buranın görünürde zerre kadar atacağım içermeyen, bütünüyle tuğla ve harçtan yapılma bir insan mekanı olmasıydı. Loki kubbeli odanın ortasındaki alçak bir tabloda sırt üstü yatıyordu. Elleri ve ayakları bağlı olmamasına rağmen adamın teki yanına diz çöküp boğazına bir bıçak dayayınca hareket özgürlüğü büyük ölçüde kısıtlanmış oldu. Yalımın kenarını teninde hisseden oğlan bunun şakaya gelecek türden bir bıçak olmadığını hemen anladı.
Bu gece burada yaptıklarımıza istinaden bugünden başlayarak ruhunun tartılmasına kadar her açıdan, her zaman sessiz kalmakla mükellef ve mecbursun dedi adam.
Mükellef ve mecburum dedi Loki.
Seni mükellef ve mecbur kılan kim?
Kendi kendimi mükellef ve mecbur kılıyorum cevabını verdi Loki.
Bu mükellefiyeti bozmanın hükmü ölümdür.
Başarısızlığım karşısında o hükmü seve seve kabul ederim.
Sana o hükmü kim verir?
Kendim veririm.
Loki sağ elini kaldırıp adamın parmak eklemlerinin üstüne koydu. Yabancı elini çekince Loki bıçağı kendi boğazına kendisi tutar oldu.
''Kalk küçük kardeşim'' dedi adam.
İtaat eden Loke bıçağı sahibine geri verdi. Uzun saçlı ve kaslı Garrista'yı simaen tanısa da ismini bilmiyordu. Kapa Barsavi'nin hükmettiği dünya büyük bir yerdi.
''Bu gece buraya neden geldin?''
''Hırsızların arasındaki bir hırsız olmak için'' dedi Loke.
''Öyleyse işaretimizi öğren.''
Adam parmaklarını hafifçe aralayarak sol elini kaldırdı ve hareketi taklit eden Loki avucunu sıkıca Garrista'nınkine bastırdı.
Sol el sol ele, ten tene durman erkek ve kız kardeşlerine silahsız geldiğini, onların dokunuşundan çekinmediğini, kendini onlardan üstün görmediğini söyler, git ve bekle.
Loki eğilerek selam verdi, sonra da bir sütunun gölgesine çekildi. Hesaplarına göre içeride birkaç yüz kişinin sığmasına yetecek kadar boş alan vardı. Lakin o an için görünürde yalnızca birkaç adam ve kadın mevcuttu. Anlaşılan gizlilik yemeğini ne edecek ilk adaylardan biri olarak oraya erken getirilmişti. Odaya daha fazla oğlanla kızın taşınmasını, kafalarındaki çuvalların çıkarılmasını ve kendisiyle aynı muameleye maruz bırakılmasını içi heyecandan kıpır kıpır bir vaziyette seyretti. Kalo, Galdo, Jean hepsi de teker teker ona katıldı ve süreci onunla birlikte izlemeye koyuldu. Dostları alışılmadık derecede sessiz ve ciddiydi. Hatta her iki Sansa'nın da tedirgin olduğunu düşünecek kadar ileri gitti. Onları suçlamıyordu. Kafasındaki çuval çıkarılan bir sonraki aday Sabeta'ydı. Kızın o güzelim sahte kahverengi bukleleri bir bulut gibi dışarı saçıldı ve boğazına bıçak dayanırken Loki yanaklarının içini ısırdı. Sabeta geçen mevsimden bu yana bir ton buğulanmış bir sesle hızlı ve soğukkanlı bir üslupla yeminini etti. Centilmen piçlerin yanına gelirken Loki'ye bir bakış attı ve oğlan birkaç saniye boyunca kızın yanında durmayı seçeceğini umdu. Lakin Kalo ile Galdo birbirlerinden ayrılarak ona aralarında yer açtılar ve kız bu teklifi kabul etti. Loki tekrardan yanaklarının içini ısırdı. Beşi birlikte içeriye başka yetişkinlerin de girmesini ve kendileriyle aynı yaşlarda çocukların yemin etme bıçağının altından geçmesini seyretti. Kafilenin arasında bazı tanıdık simalar da vardı. Önce yeleği andıran yağlı ve gece karısı saçlarıyla yarım şilinlerden Tesso Volanti çıka geldi. Birkaç yaz önce Jean Tannen'den okkalı bir dayak yemesine rağmen veya muhtemelen o yüzden Loki'nin çetesine saygı duyardı. Ardından sahte fer kesicilerinden Şişko Saulus ve Şip Şişko Saulus geldi. Puşt Dominaldo, loncalı zambaklardan bir çıraklık satın almaya yetecek kadar hırsızlık yapmış yan kesici Ameli. Muhtemelen Loki ile aynı zamanlarda hırsız başının yuvasından ayrılmış bir çift oğlan ve kız ve son olarak Nazca Bellona Janevais Angeliza Barsavi, yani Kamor'un yeraltı dünyasının mutlak hükümdarının en küçük çocuğu ve yegane kızı. Nazca da yeminini ettikten sonra deri bir kesenin içinden bir gözlük çıkarıp burnuna yerleştirdi. Aklı başında hiç kimse böyle bir şey yaptığı için ona gülmezdi. Fakat Loki, Kapa'nın kızı olmasaydı bile Nazca'nın alenen gözlük takmaktan azıcık bile çekinmeyeceği fikrindeydi. Loki, genç kızın ağabeyleri Pacero ile Anjais'in yaşça daha büyük üyelerle aynı saflarda durduklarını görebiliyordu. Lakin Nazca'nın yeri acemilerin arasındaydı. Kız gülümseyerek Loki'ye doğru yürüdü ve onu sütunun yanındaki yerinden nazikçe itti. ''Merhaba Lamora'' diye fısıldadı. ''Daha güzel gözükmek için çirkin bir oğlanla yan yana durmam gerekiyor.'' Loki kızın hiç de öyle bir şey yapması gerekmediğinden emindi. Ondan 2,5 santim daha uzun boylu olan Nazca bugünlerde tıpkı Sabeta gibi bir kızdan çok kadındı. Ve her nedense onun da centilmen piçlere karşı zaafı vardı. Loki peder zincirin bir zamanlar Kapa Barsavi'ye yaptığı küçük iyiliklerin hiç de ustalarının dile getirdiği kadar küçük olmadığından şüphelenmeye başlamıştı. Ve Nazca o hikayenin en azından bir kısmına aşinaydı. Tabii bildiklerini paylaştığı yoktu, o ayrı. ''Seni de bizimle beraber ucuz koltuklarda görmek güzel Nazca'' dedi Sabeta, Loki'nin arkasındaki Jean'ı zarifçe itip onun yerine geçerek. Loki'nin sırtından tatlı bir ürperti geçti. ''Böyle bir gecede ayrımız gayrımız yok'' dedi Nazca. ''Hırsızların arasındaki hırsızlarız, hepsi bu.'' ''Oğlanlar arasındaki kadınlar'' dedi Sabeta abartılı bir iç çekişle. ''Çöpler arasındaki inciler'' dedi Nazca ve ikisi karşılıklı gülüştü. Loki'nin yanakları kıpkırmızı kesildi. O gece 77. ağza Guilla yılının kış mevsiminin başları Marinel ayı gökyüzünün boş kaldığı zamandı. Loki ile tüm soydaşlarının kadim Terin geleneklerine göre bir yıl büyümüş sayıldıkları yetim ayı denen gece. Genç hırsızların Kamor şehrinin karanlık ve yıkık dökük derinliklerinde bir yerde madrabaz bekçinin himayesine alındıkları yılın tek gecesi. Zincirin en iyi tahminlerine göre Loki'nin 13. yaşına bastığı gece. İkinci kısım. Günün faaliyetleri münasip bir adağın teminiyle başladı. ''Haydi pastayı şuradaki adama atalım.'' dedi Jean. Vakit ikindi ortalarıydı ve Loki ile Jean Çeşmeli Dönemeç adlı zengin semtindeki Beş Aziz Caddesi'ne çıkan bir ara sokaktaydılar. ''Aradığımız tipte biri gibi gözüküyor.'' diye onayladı Loki. Vurgunlarının en önemli öğesi olan paketi kucakladı. Tahta bir çerçevenin etrafına keten kağıdı sarılarak hazırlanmış, sağlam bir ahşap tabana sahip, küp şeklindeki paketin her bir kenarı yaklaşık 75 santim uzunluğundaydı. ''Nereden geleceksin?''
''Onun sağından.''
''Öyleyse gidip kendimizi tanıtalım.'' Zıt yönlere doğru uzaklaştılar. Jean direkt doğuya yollanarak caddeye çıkarken Loki de ara sokağın batı ucuna gitti ki oraya paralel geçen Şöhretler Caddesi üzerinden kuzeye uzanabilsin ve uzun yoldan dolaşarak seçili hedeflerinin önünü kesebilsin. Çeşmeli Dönemeç her tarafından kalite akan bir yerdi. İnsan sadece sokaklardaki uşakların sayısına bakarak ve bahçelerle caddelerde sakin sakin devriye gezen sarı ceketlerin tavrına dikkat ederek bunu kestirebilirdi. İnzibatların koşumları kusursuzca yağlı, çizmeleri cilalı, ceketleri ve şapkaları yepyeniydi. Böyle bir bölgede yalnızca torpilli muhafızlar görev alırdı ve bir kere görevlendirildiler mi çok daha şen şakrak bir yere tayin edilmemek için işlevleri kadar görünüşlerine de büyük özen gösterirlerdi. gökyüzü mesanesine hakim olamayan yaşlı bir adam gibi işemediği zamanlarda Kamor'un kışları hoş geçebilirdi. Sıcak güneşin ve serin rüzgarın teninize aynı anda vurduğu böyle bir günde kentin binbir farklı boğucu ezici kokuşmuş ve terli yönünü unutmak kolaydı. Loki tez adımlarla iki blok kuzeye gitti, sonra sağa dönüp Zümrüt Taban Bulvarı'na çıktı. Üstündeki uşak kıyafeti sayesinde biçimsiz kargosuyla beraber apar topar bir tempoda koşturması son derece normaldi. Bulvarın Beş Aziz Caddesi ile kesiştiği yerde tekrar sağa döndü ve avını derhal saptadı. Kavşağı ondan 50 metre önce varmıştı ve yavaşlayıp rolüne bürünmesi için bol bol zamanı vardı. Artık ortalıkta daha fazla koşuşturamazdı. Bu sokakta tam bir ihtiyat abidesi, makul bir hızla taşıdığı narin pakete özen gösteren, görevine bağlı bir uşak olmalıydı. 40 metre, 30 metre ve işte hedefe arkadan yaklaşan Jean. 20 metre kala Loki hafifçe yana çekilerek o ve yabancı mevcut güzergahlarında ilerlemeye devam ettiği takdirde bir çarpışma yaşanmasının mümkün olmadığını açıkça ortaya koydu. 10 metre, Jean neredeyse adamın dirseğindeydi. 18. ayrımın sonu. Sayfa 167.